Ayrım 37, sayfa 317, 28. bölüm. Bazen yaşam aniden hızlanır. Hızlanmanın nedeni bellidir aslında ama geçen dakikaların, saatlerin, günlerin içinde genellikle farkına varmayız bunun. Ancak hızdan başımız dönüp de şöyle bir sendeleyince neler oluyor, buraya nasıl geldik diye durup geriye bakmaya çalışır, olayları yeniden değerlendirme gereği hissederiz. Bu olayda böyle olmamıştı. Yaşadığım olayların bütün çarpıcılığına, korkutuculuğuna, heyecanına rağmen ipleri hiçbir zaman elimden kaçırmamıştım. Daha doğrusu öyle olduğunu zannediyordum. Oysa planlarımda çok önemli bir noktaya atlamıştım. Müfit, söyler misin şimdi bu olayı nasıl aydınlatacağız derken işte yaptığım bu büyük yanlışı çarpıyordu suratıma. İtiraf etmek gerekirse doğanın yaşıyor olup olmaması, binbaşının bulunup bulunmaması, çetenin çökertilip çökertilmemesi umurumda değildi. Benim bütün derdim bu pisliğin bana ve aileme bulaşmasına engel olmaktı. Dürüst olmak gerekirse Yalvaç ve Güngör'ün ölümünden öyle suçluluk falan da duymadım. Selahattin, Remzi ve öteki adam için üzülmüştüm ama Yalvaç ve Güngör'ün ölümü zerre kadar keder uyandırmadı içimde. Yanlış anlaşılmasın. İnsanların ölümünden zevk alan biri değilim. Yaşamım boyunca hiç kimseyi öldürmedim, kimsenin yaşamını kaybetmesine neden de olmadım. Aslına bakarsanız Yalvaç ile Güngör'ü de ben değil Selahattin öldürmüştü. Ama açık olan şuydu ki onu ben yönlendirmiştim. Her ne kadar haklı bir gerekçem olsa da, çünkü Selahattin onları öldürmeseydi eminim onlar beni ortadan kaldıracaktı. İnsanların ölümüne neden olmak beni sarsar, vicdan azabı duyarım diye düşünüyordum. Hiç de düşündüğüm gibi olmamıştı. Tersine üzerimden büyük bir yük kalkmış gibi kendimi hafif, huzurlu hissetmiştim. Ta ki Müfit, söyler misin şimdi bu olayı nasıl aydınlatacağız sorusunu soruncaya kadar. Bana kalırsa Doğan ölmüştü. Yani gerçek tehlike binbaşı denen adamdı. Bu adam sağ olduğu sürece benim ve ailemin güvende olmayacağı kesindi. Yani yeniden başa, dün gece evde tehdit telefonunu aldığım noktaya dönmüştüm. Son 24 saattir kurduğum bütün planlar, çevirdiğim bütün entrikalar boşa gitmişti. Ölenler de boşa ölmüş gibi görünüyordu. Binbaşı denen herif, her kimse artık iyice öfke duyacaktı bana karşı. Üstelik haksız da sayılmazdı. En yakın iki adamını öldürtmüş, kimliğini hala gizlemeyi başarsa da varlığını bütün kamuoyuna duyurmuştum. Şimdi beni ortadan kaldırmak için çok daha sağlam bir gerekçe vardı elinde. Ve ben ne yapmam gerektiği konusunda en küçük bir fikre sahip değildim. Dün düzenli bir saat gibi işleyen zihnim çözümsüzlüğün ortasında öylece durup kalmıştı. Müfit'in söylediği gibi binbaşı denen adamın kim olduğu konusunda elimizde ne bir ipucu ne de bir kanıt vardı. Bu açmazı benden önce fark ettiği için olsa gerek şaşkınlıktan da ilk kurtulan Müfit olmuştu. Senin güvenliğini sağlamalıyız dedi. Hala karşımdaki koltukta oturuyordu. Önümüzdeki günlerin neler getireceği belli olmaz. Müfit'e minnetle baktım. Bu adamdan kuş kullanmakla hata mı yapıyordum yoksa? Sadece benim değil, ailemin de korumaya ihtiyacı olacak. Telefondaki adam eski karıma ve oğluma da zarar vereceklerini söyledi. Telefondaki adam mı? Dün akşam biri evimi arayıp teslimatı bir an önce yapmamı söyledi. Sanırım Doğan'ın bıraktığı belgelerden, silahlardan söz ediyordu. Galiba Doğan'ın öldüğüne de inanmıyorlardı. Çünkü ne teslimatından söz ediyorsunuz deyince Doğan'a sor, anlatır dediler. Müfit'in kaşları çatılmış, gözleri kısılmıştı. Enteresan. Demek Doğan'ın öldüğüne inanmıyorlar. Peki adamın sesini tanıyabildin mi? Hayır, ses boğuk boğuk geliyordu. Konuşan adam ya ses tonunu değiştiren bir cihaz ya da mendil kullanıyordu. O zaman kesinlikle tanıdık biriydi. Hemen tamamladım sözünü. Büyük olasılıkla Yalvaç'ta da Güngör'dü. Durdu, yüzüme baktı. Açık kahverengi gözlerinde kurnaz bir ifade belirdi. Ya da sustu. Cümleyi benim tamamlamamı istiyordu. Ama ne demek istediğini anlayamamıştım. Ya da diye yineledim sadece. Doğan, dedi gizemli bir sesle. Düşünsene, diye açıklamaya koyuldu. Adamlar Doğan'ı öldürmüş olsalar neden onun sağ olduğunu düşünsünler? Benim üzerimde baskı kurmak için. Senin üzerine baskı kurmaya ihtiyaçları yok ki. Eğer o belgelerin yerini bildiğinden emin olsalardı seni tehdit etmez. Kaçırır, işkenceyle söyletir, sonra da ortadan kaldırırlardı. Bence Yalvaç ile Güngör neler olduğunu anlayamamışlardı. Belki gerçekten de Doğan'ın peşindeydiler. Ama onu ele geçirememişlerdi. Derken birinin Doğan'ın arabasında yakılarak öldürüldüğünü öğrendiler. İyice şaşırdılar. Binbaşı ile irtibata geçtiler ve soruşturmayı kendilerinin yürütmesinin doğru olacağına karar verdiler. Bana kalırsa amaçları neler döndüğünü anlamaktı. Bu noktada senin Doğan'la görüştüğünü öğrendiler. Tavırlarını kuşkulu bulunca büyük bir yanılgıya düştüler. Senin de Doğan'la birlikte hareket ettiğini, kendilerine oyun oynadığını sandılar. Sustu. Yine gözlerini yüzüme dikti. Oysa sen oyun filan oynamıyordun. Bakışlarındaki suçlayıcı ifade o kadar belirgindi ki sormasa da ne demek istediğini anlamıştım. Oynamıyordum dedim. Dün geceye kadar bu olaya bulaşmaya filan da niyetim yoktu. Doğan'ın bana yolladığı mektubu, içindeki adresi, dairenin anahtarlarını da bu yüzden ne sana ne de onlara söyledim. Çünkü benden kuşkulandıklarını, hatta senin de bana güvenmediğini sezinliyordum. Bu mektuptan bahsedersem zanlı duruma düşmekten korkuyordum. O telefon gelince artık kurtuluşum olmadığını anladım. Ben de bundan söz ediyordum işte diye heyecanla atıldı. Bir an şöyle düşünelim. Doğan'ın başı belada. Çete kendi içinde anlaşmazlığa düşmüş, birbirlerini öldürmeye başlamışlar. Doğan yalnız kalmış, nasıl kurtulurum diye düşünüyor. Aklına sen geliyorsun. Gözden düşmüş de olsan basın camiasında hala etkilisin. 20 yıl sonra gelip seni buluyor, tehlikede olduğunu, birilerinin kendisini öldürmek istediğini söylüyor. Bana yardım et diyor. Sen kabul etmiyorsun. Ama aradan 24 saat geçmeden Doğan'ın söyledikleri gerçek oluyor. Arabası yakılıyor, içinde ceset bulunuyor. Daha da enteresanı, sana bir mektup geliyor. Doğan'ın düşmanlarını mahkum ettirecek itiraflar, belgeler ve silahlar açıklanıyor. Ama sen hala bu işe bulaşmaktan yana değilsin. Bunun üzerine biri seni arayıp tehdit ediyor. Yani bu işten kurtuluşun olmadığını söylüyor. Sen de köşeye sıkışan kedi gibi üzerine geldiklerini sandığın kişilere karşı saldırıya geçiyorsun. Bunları ben de düşündüm diye kestim sözünü. Peki DNA sonuçları açıklanıp da ölen kişinin Doğan olmadığı anlaşılınca ne olacak? Gözlerindeki parıltı söner gibi oldu. Oturduğu koltukta sıkıntıyla kıpırdandı. Bu sorunun yanısını tam olarak bilmiyorum. Belki Doğan o zamana kadar düşmanlarından kurtulacağını düşünüyor ki bunda haksız da sayılmaz. Yalvaç ve Güngör öldü. Ama dedim, binbaşı yaşıyor. Emin misin? Dedi. Derin bir soluk alarak arkasına yaslandı. Bir süre ikimiz de konuşmadık. Ya binbaşı diye biri yoksa? Damdan düşer gibi birden sormuştu bu soruyu. Yüzünde hınzır bir gülümseme belirmişti. Hiçbir açıklama yapmadan, sanki vereceğim tepkiyi beklermiş gibi yine uzun uzun süzmeye başladı beni. Sessiz kalarak onun yorumunu dinlemeyi seçtim. Olayları şöyle bir düşünecek olursak, binbaşıdan bahseden tek kişi var, o da Doğan. Başka hiç kimse binbaşıdan bahsetmiyor. Binbaşının adı başka hiçbir yerde geçmiyor. Gazetede yazıldığı kadarıyla evde bulduğunuz belgelerin arasında da ne böyle birine ait bir resim, ne de başka bir iz varmış. Son sözleri öyle değil mi gibilerden bir vurguyla söylemişti. Evet dedim. Doğan, Yalvaç, Güngör, Bekir ve Rıfat dışında başka birine ait sahte ya da gerçek bir belge yoktu. Dediğim gibi bize binbaşıdan bahseden tek kişi Doğan. Eğer bütün bunların Doğan'ın bir entrikası olduğunu kanıtlarsak binbaşı diye bir adamın var olduğu da kuşkulu hale gelir. Yanlış mı düşünüyorum? Söyledikleri doğruydu. Ama onu onaylamak istemiyordum. Bence bunları düşünmek için erken, dedim. Yüzümdeki gülümseyiş dondu. Siyah BMW'deki cesedin Doğan'a ait olmadığı kanıtlanıncaya kadar ona inanmak zorundayız. Çünkü söyledikleri bir bir çıkıyor. Müfit susuyordu. Tıpkı az önce onun bana baktığı gibi gözlerimi yüzüne dikerek açıkça sordum. Öyle değil mi? Öyle görünüyor ama farklı seçeneklere de hazır olmakta yarar var. En azından polisin olaya böyle bakması gerekiyor. Sustu. Sonuçta sen haklısın diye yeniden başladı. Sağlıklı bir soruşturma için somut deliller lazım. Tersi ispatlanıncaya kadar biz de binbaşı diye birini aramaya devam edeceğiz. Kim bilir, belki de Doğan doğru söylüyordur. Belki de onu başkaları, mesela ortağı Rıza Aslan öldürmüştür. Demet'in Rıza Aslan hakkında söyledikleri geldi aklıma. Hiç sevemedim onu. İnsanın yüzüne gülen ama ardından her türlü pisliği yapabilecek biri. Kaç kere aç gözlerle bana bakışını yakaladım. Oysa Doğan'ın yanında yenge yenge diye saygıyla el pençe divan dururdu, demişti. Sahi Rıza Aslan'dan bir haber var mı diye sordum Müfit'e. Otomobilin yakıldığı gece Yeşilköy Havalimanı'ndan İtalya'ya uçtuğunu tespit ettik. Vay be, o gece ha, diye söylendim. Gerçekten de Rıza'nın parmağı olabilir bu işte. Peki bu Rıza denen adam Interpol aracılığıyla yakalanamaz mı? Yüzünü buruşturdu Müfit. Yakalanır da o iş biraz uzun sürer. Adamı suçlamak için elimizde delil yok ki. Hem Rıza Aslan'ın bu işi tek başına yapması imkansız. Eğer Doğan'ı öldürdüyse mutlaka arkasında birileri vardır. Niye böyle düşünüyorsun? Rıza Aslan'ın dosyasını okudum. PKK'nın dağ kadrosundan alt düzeyde bir eleman. Onun böylesine karmaşık bir plan yapabileceğini sanmıyorum. Ondan olsa olsa basit bir tetikçi olur. İşin içinde başkaları olmalı. Ya da Rıza Doğan'ın kurduğu planın basit bir uygulayıcısıdır sadece. Ortaklıkları hala sürüyor mu diyorsun? Neden olmasın? Üvey kardeşin çevresindekileri kendine bağlamayı bilen biri. İnsanlara güven veriyor. Kararlı tavrı onları etkiliyor. Hayranlık uyandırıyor. Rıza Aslan gibi zayıf karakterli insanlar çok daha çabuk kapılır bu büyüye. Sözü yine dönüp dolaştırıp Doğan'ın ölmediği olasılığına getirmişti. Bu kez ben ona doğru eğildim. Açık olalım Müfit dedim. Doğan'ın ölümü hakkında sen ne düşünüyorsun? Başını hafifçe geriye çekti. Bunu neden soruyorsun ki? Bildiklerimi anlattım. Anlatmadın. Bu odaya girdiğinden beri birbiriyle çelişen şeyler söyleyip duruyorsun. Gerçekte neler düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Yanıt vermeden önce sigara paketine uzandı. Bir tane çekti. Dudağına yerleştirmeden önce bence Doğan sağ. Birden ciddileşmişti. Dün bunu söylemekte zorlanabilirdim ama bu sabah senin haberini okuduğumda Yalvaç ile Güngör'ün öldürüldüğünü öğrendiğimde biraz daha emin oldum. Elindeki sigarayla oynamayı sürdürüyordu. Emin oldun ha dedim. Hayır, kesinlikle yaşıyor demiyorum ama bütün bu olanları düşündüğümde bana mantıklı gelen tek sonuç Doğan'ın yaşıyor olması. Öteki varsayımlar bir yere bağlanmıyor. Onun kafa yorduğu varsayımlar üzerine ben de düşündüğümü sanıyordum. Acaba benim aklıma gelmeyen başka bir olasılık mı dikkatini çekmişti? Ben bunları düşünürken sigarasını dudaklarının arasına yerleştirip çakmağı aramaya başladı. Çakmak bana yakındı, aldım. Sigarasını yakarken sordum. Öyleyse Yalvaç ile Güngör neden Arif'i ortadan kaldırdılar? Sigarasından derin bir nefes çekti. Dumanı bir süre içinde tutup üfledi. Bunları yaparken kaşının biri hafifçe yukarı kalkmış, bir halde beni süzüyordu. Arif'i öldürenlerin Yalvaç ile Güngör olduğunu nereden çıkarıyorsun? Diye sordu. Onları cipin içinde gören yok ki. Cipi buldunuz mu? Bulduk, dedi. Sıkıntılı hali gözümden kaçmadı. Cip öldürülen sabık Yüzbaşı Rıfat Baş olduğuna aitmiş. İyi ama ben bunu daha önce duymuştum. Nerede diye belleğimi yoklarken Doğan'la yaptığımız konuşmayı anımsadım. Yüzbaşının siyah bir cipi olduğunu, aracını hastalık derecesine bağlı olduğunu anlatmıştı. Bunu Mifit'e söylemedim. Cipi nerede buldunuz diye sordum. Yalvaç'ın evinin yakınlarında. Bak gördün mü diyecektim. O benden önce davrandı. İnan bana bu hiçbir şey kanıtlamaz. Hatta Yalvaç ile Güngör'ün bu olaya bulaşmadığının kanıtı bile olabilir. Şaşkın baktığımı görünce açıklamasını sürdürdü. Anlasana, birini ciple çarpıyorsun. Herkes de cipi görüyor. İlk yapman gereken şey o cipten kurtulmak olur. Eğer gerizekalı değilsen, ki Yalvaç öyle bir adam değildi, cipi alıp evinin yakınlarına park etmezsin. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyordu. Bu işlerin içinde olan bir polis, suç aletini neden burnunun dibine bıraksın? Hem Tolga da cipin içindekilerini görmediğini söylemişti. Arif'i Yalvaç ile ortağının öldürdüğünü düşünmeme neden olan tek şey Doğan'ın suçlamalarıydı. Yalvaç değilse cipi kullanan kim olabilir diye mırıldandım. İlk akla gelen Doğan. Doğan, Doğan, Doğan. Benim bilmediğim bir şeyler mi biliyordu Müfit? Doğan'ın yaşadığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diye sordum gergin bir sesle. Kendinden emin bir gülümseyişle aydınlandı yüzü. At yarışı oynadın mı hiç diye sordu. Ne alakası var? Çok alakası var. At yarışı oynayanlar genellikle kaybederler. Ama kaybede kaybede bir özellik kazanırlar. Hayır, tecrübeden söz etmiyorum. Tecrübe önemlidir tabii. Ancak sadece tecrübeyle yarış kazanılmaz. Sözünü ettiğim bir tür duygu. İşte o duygu yarışı kazanacak atı bilmenizi sağlar. Duygusuna güvenen adam kazanır. Duygusunu aklında sınamaya çalışan adam kaybeder. Çok kurcalamayacaksın. Kurcalarsan yanılırsın. İşte o duygu bana Doğan'ın yaşadığını söylüyor. İlginçti ama beni ikna edememişti. Doğan yaşıyor mu bilmiyorum ama söylediklerim pek kafama yatmadı. Eğer dediğin gibi olsaydı kriminal laboratuvarları kurulmaz, suçla ilgili bilimsel çalışmalar olmazdı. Deneyimli polislerimiz sözünü ettiğin duygularıyla çözerlerdi olayları. O laboratuvarlar, bilimsel çalışmalar bizim bu duygumuzu güçlendirmekten başka işe yaramazlar. Her meslekte olduğu gibi polislikte de sonuçta insan çözer olayı. Sigarasından bir nefes daha çektikten sonra sürdürdü sözlerini. Ama şundan emin ol ki yeterli kanıtlar ortaya çıkmadan ben de kararımı vermem. Bu nedenle açıklamıyordum düşüncelerimi. Sen zorlamasaydın anlatmazdım zaten. Ne zaman anlatırdım peki? Doğan'ın yaşadığı kanıtlanınca, yani DNA testinin sonuçları açıklanınca. O düşünceli düşünceli sigarasından derin bir nefes daha çekerken sordum. Peki bu testte yanılma payı yok mu? Yoktur dedi kesin bir tavırla. Çok güvenli bir yol. Gelişmiş ülkelerdeki polis bunu kullanıyor. Suçluları yakalamak kadar suçu önlemede de önemli rolü var. Yani bu test Doğan sağ derse inanacağız öyle mi? Ölü derse de inanacağız. Başka türlü nasıl olabilir? Ne bileyim, mesela birileri adli tabiplikteki uzmana rüşvet verip test sonuçları üzerine oynayamaz mı? Yok canım, daha neler? Bu testi bir kişi yapmıyor ki. Belgeler, raporlar kuruldan geçiyor. Adli tabiplikte bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. Hayır, olmaz öyle şey. Ama merak etme, işin bu kısmını da düşünürüz. İkimiz de susmuştuk. Eğer müfidin varsayımları doğruysa durum değişiyor demekti. Artık binbaşı diye biri olmadığına göre bana yönelik bir tehditten söz edilemezdi. Şu halde benim korunmama da gerek yok dedim. Sanki karşısında dünyadan habersiz bir çocuk varmış gibi küçümser gözlerle süzdü beni. Bana bunu söylediğim için kusura bakma ama olan bitenden hiçbir şey anlamıyorsun. Senin şimdi her zamankinden daha fazla korunmaya ihtiyacın var. Neden? Olaylar senin söylediğin gibi geliştiyse, yani bütün bu olanların arkasında Doğan varsa, neden beni öldürmeye kalkışsın ki? Ortalığı karıştırmak için dedi. Binbaşı diye gerçekte olmayan bir kahraman yaratmak için. Senin ya da yakınlarını öldürüp olay mahalline hayali binbaşıya ait bir işaret bırakırsa, herkes böyle birinin yaşadığına, dahası suç işlediğine de inanacak. Böylece Doğan unutulacak, dikkatler binbaşının üzerinde toplanacak. Kafam iyice karışmıştı. Artık mantığımı toparlayamıyordum. Bütün bu olanları gerçekten de Doğan planlamış olabilir miydi? Üstelik planın son halkasına benim ve yakınlarımın öldürülmesi yer alacaktı. Bırakın Doğan'ın o yıkılmış, yenilmiş, bugünkü halini, 20 küsur yıl önce o en hızlı militanlık döneminde bile bana zarar vereceğini düşünmemiştim. Her gün birkaç insanın öldürüldüğü o fırtınalı günlerde Doğan'la her ne kadar yollarımız ayrı da olsa, birbirimizi sevmesek de onun beni öldürmeye ya da öldürtmeye kalkacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Bu yönde hiçbir girişimi de olmamıştı zaten. Suskunluğumun uzun sürmesi müfiti rahatsız etmişti. Buyurgan gözlerini yüzüme dikerek, ne demek istediğimi anladın mı? Diye sordu. Anladım ama bilemiyorum. Bu söylediklerin çok karmaşık. Bir insan bütün bunları düşünebilir mi? Doğan düşünür. İnan bana o düşünür. Kararsızlığımın sürdüğünü görünce. Neyse dedi. Bunun için iddialaşmayalım şimdi. Yakında anlarız kimin haklı olduğunu. Önemli olan o ya da bu nedenle senin ve ailenin korunmasının gerektiği. Bu konuda anlaştık sanırım. Anlaştık dedim. İyi o zaman. Şu belgeleri, silahları ne zaman teslim edeceksin bize? Duraksadığımı fark edince elini ceketin cebine atarak. Yoksa savcılıktan aldığım kararı mı göstereyim dedi. Hayır dememe fırsat vermeden de çıkardı belgeyi. Yasak salmak için şöyle bir göz attıktan sonra oturduğum yerden kalktım. Pardösümün cebindeki video kaseti aldım. Doğan'ın yazmış olduğu mektubu ve dairesinin anahtarlarını çıkarıp Müfit'e uzatarak evin adresi mektupta yazılı dedim. O sırada kapının önünde sesler duyulmaya başlandı. Ardından da kapı açıldı. Nusret Kıvılcım ile Erol, üniformalarından gazetenin güvenlik görevlisi olduğunu tahmin ettiğim iki genç irisiyle birlikte sivil polislerin engel olmasını aldırmadan içeri girdiler. Anlaşılan Nusret Kıvılcım gazeteye yeni gelmiş. Aşağıda olanları öğrenince iki korunma görevlisini de yanına alarak dalmıştı içeriye. Ne diyeyim, bizim Erol gibi tırsık değildi. Kapıdan girer girmez Müfit'le karşılıklı oturmuş sakince konuştuğumuzu görünce yaşadığı kısa bir şaşkınlık anından sonra alı al moru mor öfkeyle Müfit'e yöneldi. Burada neler oluyor diye çıkışmaya başlayacaktı ki. Tamam Nusret dedim. Mesele yok. Beyler görevlerini yapıyorlar. Şöyle bir yüzüme baktı. Sağ gözümü kırpıp başımı sallayarak işlerin yolunda olduğunu anlatmaya çalıştım. Anladı. Tavrını değiştirerek anında konuksever biri oluverdi. Tamam o zaman dedi. Buyurun oturun size bir şeyler ikram edelim. Ya da konuşuyorsanız çıkalım. Teşekkür ederiz dedi Müfit. Gitmemiz gerek. Bu olayda yeterince geride kaldık zaten. Bir kahve içimi daha geç kalsanız kıyamet kopmaz ya dedi Nusret Kıvılcım. Ama Müfit'in kararlılığını bozamadı. Başka zaman inşallah dedi Müfit ayağa kalkarak. Sonra bana döndü. Az kaldı unutuyordum. Emniyete, savcılığa ifade vermeniz gerek. Haberde senin, Erol'un ve Tolga'nın ismi geçiyor. Üçünüzden başka eve giren var mı? Yok dedim. Sadece üçümüzdük. Tamam diyerek eliyle sivil polislerden birini gösterdi. Bizim Korhan size refakat eder. Boş yere Korhan Bey'i meşgul etmeyelim diye atıldı Nusret Kıvılcım. Ben arkadaşları gazetenin avukatıyla emniyete yollarım. Müfit'in dudaklarında manidar bir gülümseyiş belirdi. Ne Adnan Bey ne de arkadaşları zanlı değil. Tanık olarak ifadelerine başvuracağız. Biliyorum dedi Nusret Kıvılcım ama bizim gazetede prosedür böyle. Emniyete avukatsız gidilmez. Siz bilirsiniz. Önemli olan tanıkların ifade vermesi. Yeniden bana döndü. Birkaç saat sonra emniyette olursanız iyi olur. Bu arada ben de gelmiş olurum. Senin koruma meseleni de o zaman hallederiz.